Ayrım 15, sayfa 135. Bizim Hızır sonunda yetişti. Yapraklarından sular damlayan bir ağacın altına çektikleri, ışıkları söndürülmüş arabada neredeyse tek vücut haline gelmiş bir adamlı kız bize parkın içinde bulunduğumuzu ama bir sonraki trafik ışıklarının oradan sola dönersek aradığımız yeri bulacağımızı söylediler. Doğrusunu isterseniz trafik ışığı falan görmedik. Park deseniz gizlediği günahlar kadar karanlıktı. Ama yumuşak bir dönüşün tatlı baş dönmesine kaptırıp da yavaşça yokuş aşağı indiklerinde bizim yolcular sisin ardından belli belirsiz seçilen elma sıçıltılarını gördüler. Sonra gölün üzerindeki pırıltılar serildi gözlerinin önüne. Ve evet işte karşınızda ileride hortlaksa ağaçların altında çakıl döşeli araba yolunun ucunda geçit vermez görkemli bir solgun saray, sihirli avcılar. İlk bakışta yalağa eğilmiş domuzlara benzeyen bir sıra park edilmiş araba yolumuzu keser gibi oldu. Fakat sonra şıkır şıkır yağmur altında parlayan üstü tenteli şahane bir araba sihirli değnekle dokunulmuşçasına kıpırdandı. Geniş omuzlu sürücüsü tarafından geri vitese takılıp sıradan çıkarıldı. Biz de duacısı olup boşta kalan yere giriverdik. Ne var ki halifimin arabası park yerinin yakındaki garaj benzeri bir yere çektiğini, bulunduğu yerde birden fazla arabaya da yer olduğunu fark edince aceleciliğime pişman oldum. Ama sabırsızlığımdan işi fazla uzatmadım. Uf, amma da esaslı yer diye görüşünü belirtti ağzı bozuk küçük sevgilim. Arabadan inip de Robert Browning'in deyimiyle şeftali ayrıklarının arasına sıkışmış eteklerini düzelterek şıpır şıpır yağan yağmura dalıverdiğinde gözlerini kıstı, binanın sıvalı diş cephesini süzdü. Araba farlarının ışığında kestane ağacı yapraklarının gölgeleri beyaz tutunlar üzerinde sıçraşıyor, oynaşıyorlardı. Arabanın bagajını açtım. Üzerine üniformamsı bir şey giydirilmiş kambur, ak saçlı bir zenci bavullarımızı aldı. Tekerlekli arabasını yerleştirip yavaşça otelin girişine doğru sürdü. Otelin girişi yaşlı hanımlar ve rahiplerle doluydu. Lolita mavi benekli, siyah kulaklı kokar cinsi bir köpeği okşamak üzere dizleri üzerine çöktü. Hayvan çiçek desenleriyle bezeli halının üzerinde donun okşayışlarıyla mayışmış, kendinden geçmişti. Kim geçmez ki sevgilim benim. Bense resepsiyonun önünde birikmiş kalabalığın içinden sesimi duyurmak üzere gürültüyle boğazımı temizledim. Resepsiyondaki kel, domuz kılıklı yaşlı herif, bu yaşlı otelde insanlar da yaşlıydı, nazik bir gülümsemeyle suratımı inceledi. Sonra hiç acele etmeden önceden çektiğim ne dediği belli olmayan telgrafı bulup çıkardı bir yerlerden. Karanlık kuşkular geçti kafasından. Sonra dönüp saate baktı. Sonunda çok özür dilediğini, çift kişilik iki yataklı odayı 6.30'a kadar kimseye vermediğini ama şu anda odanın tutulmuş olduğunu bildirdi. Dediğine bakılırsa dini bir toplantıyla Brisland'in geleneksel çiçek yarışması aynı zamanda rast gelmişti de. Buz gibi bir sesle adım Humburg değil, Homburg da değil, Herbert. Yani Humbert demek istiyorum. Herhangi bir oda işimizi görür. Küçük kızım için ilave yatak koyarsanız olur biter. 10 yaşında daha, pek de yoruldu dedim. Pembe suratlı ihtiyar iyi yürekli bakışlarla Lolita'yı süzdü. Bizimki hala yerde diz çökmüş oturuyor, yarı açık ağzıyla yüzü yana dönük olarak köpeğin sahibi olan menekşe rengi tüllerle bürünmüş, pimpirik hanımın kreton kılıf geçirilmiş koltuğunun derinliklerinden anlattıklarını dinliyordu. Ahlaksız herif aklından neler geçirdiyse, aklından geçirdiği her şey loğucuğun kır çiçeği görüntüsüyle karşılaşınca silindi gitti. Bir oda daha bulabilirdi belki. Hatta evet, bir odaları vardı. Çift kişilik tek yataklı bir oda. İlave yatağa gelince, Mr. Potts, ilave yatağımız kaldı mı hiç? Kulaklarıyla yüzünün bazı başka deliklerinden kıllar fışkıran Potts da pembe suratlı ve ihtiyardı. Elinden geleni yapacağını söyledi. O da bunları söylerken ben dolma kalemimi çıkarmış kapağını açıyordum. Sabırsız Humbert. Çift kişilik yataklarımız 3 kişiliktir aslında dedi Potts şirin bir edayla. Beni ve yavrumu bir yorganın altına sokuvermişti bile. Kalabalık bir geceydi. Hatırlarım 3 hanımla sizinki gibi bir çocuğu aynı yatağa sığdırmıştık. Hanımlardan biri kadın kılığına girmiş bir erkek gibi gelmişti bana. Hah tam benim kalemim. Ne diyordum? 49 numarada fazla bir ilave yatak var mı Mr. Swine? Sanırım suvunlara verdik dedi Swine. İlk konuştuğum maskara. Bir çaresini buluruz dedim. Belki karım da daha sonra aramıza katılacak. Ama öyle bile olsa bir çaresini buluruz sanıyorum. Bu iki pembe domuz canciğer dostum da artık. Jürüm erbabının okunaklı tane tane el yazısıyla şunları yazdım. Doktor Edgar H. Humbert ve kızı. 342 Lan Sokağı, Ramsdale. Sahibine şöyle ucundan gösterilen bir oda, 342, anahtarı kaybedeceği eşyayı önceden gösteren sihirbaz gibi çabuk hareket eden Tom amcaya devredildi. Günün birinde beni nasıl terk edecekse köpeği de öylece terk eden Lo ayağa kalktı. Charlotte'un mezarına bir yağmur damlası düştü. Güzel genç zenci kız asansörün kapısını açtı. Kara alın yazılı çocuk önde gürültüyle boğazını temizleyen babası ve ahtapot kollu Tom amca arkada olmak üzere asansöre bindiler. Otel koridorunda yürüme taklidi. Suskunluk ve ölüm taklidi. Hey ev numaramız bu dedi Shen Lo. Çift kişilik yatak, ayna, aynada bir çift kişilik yatak daha, aynalı dolap kapağı, yine aynalı bir banyo, koyu mavi pencere, pencereye yansıyan çift kişilik yatak, dolabın aynasına yansıyan bir yatak daha, iki iskemle, camlı masa, yatağın iki yanındaki iki sehpa, yine çift kişilik yatak, kesileme yapmak gerekirse Toskana gül rengi diyebileceğim fitilli kadifeden yatak örtüsü, yatağın sağına ve soluna yerleştirilmiş kırmalı, pembe fanuslu birer gece lambası. Tom'un sütlü kahverengi avucuna 5 dolarlık bir banknot sıkıştırmak geldi içimden. Ama sonra bu eli açıklığın yanlış yorumlanabileceğini düşünerek çeyrek dolar sıkıştırmakla yetindim. Haydi bir çeyrek dolar daha. Çıktı. Tık, kapı kapandı. Sonunda yalnız kalabilmiştik. Aynı odada mı yatacağız dedi o. Bunu söylerken yüzünün her bir yerine oynuyordum. Küstüğünden ya da tiksindiğinden değil, neredeyse tiksinecekti ya. Sorduğu sorunun içerdiği gücü daha da bir vurgulamak için sadece. İlave yatak istettim. İstersen orada ben yatarım. Çıldırmışsın sen dedi Lo. Neden sevgilim? Çünkü sevgilim, sevgili annem öğrenince seni boşayacak. Beni de boğazlayacak. Bunlar hep konuyu vurgulamak için. Konunun kendisini çok ciddiye aldığı yok. Bak dinle beni dedim. Yatağın üzerinde oturdum. Birkaç adım ötemde durmuş, dolap kapağındaki aynada Memnun Mesut kendisini seyrediyordu. Gördüğünden hem şaşkına dönmüş hem de hoşlanmıştı. Aynada hem şaşırmış hem hoşlanmış gibiydi. Lolita'dan yayılan gül pembesi gün ışıklarıyla dolup taşıyordu. Buraya bak Lo. Şunu baştan açık konuşalım. Her konuda baban sayılırım senin. Öyle büyük bir sevecenlik besliyorum ki sana karşı. Annenin yokluğunda seni rahat ettirmeye çalışmak görevim. Zengin sayılmayız. Bu yüzden de gezilerimizde zorunlu olarak demek istiyorum ki aynı kaderi paylaşacağız. Bir odayı paylaşan iki kişi kaçınılmaz olarak bir çeşit, nasıl söyleyelim, bir tür ilişki içine. Baba kızın yasak aşkı derler ona dedi Lo. Yürüdü. Dolaba girdi çıktı. Altın tınılı bir kahkahayla gülerek dolabın yanındaki kapıyı açtı. Bir yanlışlık daha olmasın diye o garip, buğulu bakışlarıyla içeriye iyice bir göz attıktan sonra banyoya girdi. Pencereyi açtım. Terden sırılsıklam olan gömleğimi yırtarcasına çıkardım. Üstümdekileri değiştirdim. Palto cebimdeki, içinde haplar olan şeyi yokladım. Bavulu aç, süzülerek çıktı banyodan. Kucaklamak istedim. Falso yapmamaya çalışarak yemeklerden önce bir iki temkinli okşayış. Bak, kes şu öpüşmeceyi de bir şeyler yiyelim dedi. İşte o anda sürprizi patlattım. Ah ne hülyalı bebektir o. Yavaş çekim yürüyüşle bavula doğru sakına sakına uzaktan kollarmışçasına ilerledi. Çaktırmadan ileride bavul rafının üzerinde duran hazine sandığına dikmişti kısık gözlerini. Merak ettim o iri gri gözleri mi bozuktu yoksa odadaki büyülü sis perdesi ikimizi de mi sarıp sarmalıyordu. Tabanlarının ortasındaki çukurları oldukça yüksek ayakları üzerinde daha da yükselip su altında yürüyen ya da düşündüğü birisinden kaçanlara özgü ağır hareketlerle güzel oğlansa dizlerini bükerek önünde uzanan uzayı yararak yaklaştı. Sonra güzel, bakır kırmızısı oldukça da pahalı bir yeleği koltuklarından tutup kaldırdı. Alev rengi kanatlarının uçlarından tutarak iki yana gerdiği inanılmaz güzellikte kuşa ilgiyle bakan bir kuş avcısı gibi usul usul iki elinin arasına aldı, açtı, uzattı. Sonra ben ayakta durmuş beklerken ışıltılı, yılan kahve bir kemer seçti, yeleğin üzerine geçirdi. Geldi bekleyen kollarıma atıldı, sevinçliydi, rahatlamıştı. Sokulgan, esrarlı, kirli, kayıtsız, alacakaranlık bakışlarıyla okşadı beni. Ucuz mu ucuz aşifte taklidiydi bu. Bütün süpercikleri bu numaraya yatar. Bizler inleye inleye can verilmişiz kimin umrunda. Bayan bir şey mi söylemek istiyor diye mırıldandım. Konuşmamı denetleyecek halde değildim. Yüzümü saçların arasına daldırdım. Mutlaka bilmek istiyorsan söyleyeyim dedi. Senin yaptığın gibi yapılmaz. Doğusunu göster. Her şeyin sırası var dedi küçük oynaşım. İniyoruz, çıkıyoruz, kalbimiz güm güm atıyor, yanıyoruz, kaşınıyoruz, zıvanadan çıkıyoruz. Asansör zangıldıyor. Duyuyor, zangıldıyor, koridorda insanlar. Hanç nisi mors mihi, adiyet nemo. Yunsiye puella, japan sova fondissime, nobserva nihil kuattam. Hiç kimse beni ölümden döndüremeyecek. Derin derin düşünüyor, nikahımı alsam şu fidan gibi kızı diyordum. Oysa hiçbir şey görmüyor gibiydim. Ama hayır, ya elim sürseydi de, neyse, hazine sandığına döndü gene. Banyoda gündelik işlere uyacak bir hıza inmek üzere geri vitese takmam oldukça zaman aldı. Olduğum yerde ayakta durup soluğumu tutmuş, parmaklarımla davul çalıyor, Lolita'nın içeriden gelen küçük kız çığlıklarına, ahlara ohlara kulak kabartıyordum. Sabunu sırf eşantiyon sabunu olduğu için kullanmış. Haydi canın içi, sen de benim kadar acıktınsa, oradan asansöre. Kızı eski, beyaz çanta torbasını sallaya sallaya gider, baba önden yürümektedir. Dikkatinizi çekerim, baba arkadan gitmez. Malum ya, yetişkin bir bayan değil daha. Aşağıya inmek üzere, yan yana beklerken, başına geriye attı, ağzını aç aç esnedi, buklelerini savurdu. Kampta sizi kaçta kaldırıyorlardı? 6. Bir daha esnedi, buçuk. Öyle bir esnedi ki bütün bedeni esnemenin etkisiyle sarsıldı. Buçuk diye hıkladı, hıçkırık tutmuştu. Yemek salonunda bizi yanmış yağ kokusu ve yorgun gülümsemeli garsonlar karşıladı. Duvarları, çeşitli pozlarda soluk renkli hayvanlar, orman perileri ve ağaçlar arasında değişik biçimlerde büyülenmiş duran avcı resimleriyle dolu geniş, gereğinden çok süslü bir yerdi burası. Şurada burada birkaç yaşlı hanım, birkaç rahip ve bir de spor ceketli bir adam sessiz sedasız yemek yiyorlardı. Yemek salonu saat 9'da kapandığından suratlarından ne düşündükleri belli olmayan yeşiller giymiş garson kızlar bir an önce bizden kurtulmak üzere çevremizde dört dönüyorlardı. Tıpkı ama tıpkı Quilty'ye benzemiyor mu? Dedi Lo alçak sesle. Sivri esmer dirsekleriyle odanın öteki ucunda tek başına yemek yiyen iri kareli ceket giymiş adamı işaret etmiyordu ama işaret etmek için yanıp tutuştuğu belliydi. Ramsdale'deki şişko dişçiye mi? Lo ağzına doldurduğu suyu yutmadan bardağını masaya koydu, evirip çevirmeye başladı. Olur mu canım dedi. Gülünce ağzından sular fışkırmıştı. Drom sigaralarının reklamlarındaki yazarı söylüyorum. Tatlı, küçük hanıma koca bir dilim kirazlı pasta, koruyucusuna da vanilyalı dondurma gelmiş. Ne var ki küçük hanım dondurmanın çoğunu kendi tabağına aktarmakta gecikmemişti. Kaşıklanıp bitirildikten sonra ünlü mor hapları çıkardım. Gözümün önünde deniz tutmuş gibi bir o yana bir bu yana sallanan duvar resimlerini, bu garip canavarca olayın geçtiği anı düşündükçe, davranışımı ancak dengesini yitirmiş bir aklın ürünü düşlerinin insanı yutan boşluğuyla açıklayabiliyordum. Ama o anda her şey son derece basit ve kaçınılmaz görünmüştü gözüme. Çevreme bakıp son müşterinin de gittiğinden emin olduktan sonra şişenin pamuk tıkacını çıkardım. Onu gözlerinin içine bakarak şeyi avucuma devirdim. Aynı önünde boş avucumu ağzıma götürerek hap yutma numarasını kaç kereler tekrarlamıştım. Tam beklediğim gibi her biri güzelliklerin güzellik uykusuyla ağzına kadar dolu duran tombul, göz alıcı renkli hapların bulunduğu şeyi elimden kapıverdi. Mavi diye haykırdı. Menekşe mavisi. Neden yapılmış bunlar? Yaz gökleri diye karşılık verdim. Sonra mor erikler, incirler, hakanların kara kanları. Doğru söyle lütfen. Mor haplar canım, X vitamini. Bu o kadar güçlü, çakı gibi keskin yapar insanı. Bir tane ister misin? Lolita hızlı hızlı başını sallayarak elini uzattı. Uyuşturucunun etkisini hemen göstereceğini ummuştum. Gösterdi de. Tapulası su periciğim avucumun içindeydi artık. Çeneleri birbirinden ayıracakmışçasına gittikçe daha gürültüyle esnerken bir yandan da anlatıyordu. Uzun mu uzun bir gün geçirmiş, sabah Barbara'yla hani kız kardeşi iskele sorumlusu olan kürek çekmeye gitmiş, daha başka şeyler de yapmış. Hap nasıl da çabuk gösteriyordu etkisini. Aklının bir köşesinde belli belirsiz duran sinemaya gitme düşüncesi yemek salonundan kedi adımlarıyla çıkarken unutulmuş gitmişti bile. Asansörde dudaklarından hafif bir gülümseme, söyle sevgilim, dök içimi, üzerime abandı. Koyu renk göz kapakları yarı yarıya örtüktü. Fransız İngiliz kırması sessiz sedasız beyefendi ve küçük kızının yanı sıra gül meraklısı iki pimpirik hanımı da yukarıya çıkarmakta olan Tom amca sordu. Uykun mu geldi söyle bakalım. Hanımlar narin güneşten kararmış, mahmur gül yaprağı sevgilimin iki yana sallanışına baktılar. Anlayışla gülümsediler. Neredeyse odamıza kadar taşımam gerekecekti. Odada yatağın kenarına ilişti. Sağa sola sallanıyordu biraz. Sözleri uzatıp kumru gibi dem çekerek konuşmaya başladı. Anlatırsam söz veriyor musun? Uyku akıyor gözlerinden, başını dik tutamıyor, uyku akıyor. Şikayet etmeyeceğine söz veriyor musun? Sonra anlatırsın lo, şimdi yat, ben odadan çıkayım sen yat. 10 dakika izin sana. Ah öyle fena bir kızım ki ben, diye sürdürdü. Saçlarını savurdu, parmaklarıyla usulca kadife kurdelesini çözdü. Dur anlatacağım. Yarın lo, yatağa gir, gir yatağa, Allah aşkına yat artık. Anahtarı cebime attığım gibi aşağı yollandım. Jüri üyesi sayın bayanlar, hiç değilse siz arka çıkın bana. Değerli vaktinizin pek azını almama izin verin. Sonunda o büyük an gelmişti. Lolita'm o uçurum benzeri yatağın üzerinde oturur bırakmıştım. Uykulu uykulu ayağını kaldırıyor, pabuç bağlarını çözmeye çalışıyor. Bu arada da donunun önünü ta uyduklarına kadar görünecek biçimde gözler önüne seriyordu. Zaten bacak göstermek konusunda her zaman ya çok dikkatsiz ya da çok ahlaksızdı ya da her ikisi birden. Evet, demek ki kapıyı üzerinden kilitleyip de yalnız bıraktığımda bu halde olacaktı küçük kesişim. Kapının üzerinden içeriden sürgüsü olup olmadığına bakmıştım önceden. Üzerine oda numarası kazılı, tahta oyma işi anahtarlığın ucunda sallanan anahtar, o andan başlayarak bütün ağırlığıyla harika hazlarla dolu bir hayatın açıl susam açılı olmuştu. Benimdi, terli, kıllı yumruğumun bir parçasıydı artık. Birkaç dakika sonra Gustav amcamın dediği gibi işi sağlama almalıydı. Onun için 20 dakika ya da yarım saat diyelim, 342 numaranın kapısını açıp içeri girecek, su pereciğimi, güzelimi, gelenimi, billur uykusunun tutsağı bulacaktım. Jüri üyeleri. Duyduğum mutluluk dile gelse o saygın otel, kulakları sağır eden bir kükremeyle inlerdi. Şu anda hayıflandığım bir şey varsa o da hemen o gece 342 numaranın anahtarını gizlice resepsiyona bırakıp o kasabadan, o ülkeden, o kıtadan, o yarım küreden ve evet hatta yer küreden çıkıp gitmemiş olmamdır. Açıklamama izin verin. Kendi kendisine yönettiği suçlamaları duyunca telaşlanmam boşuna değildi. Küçük çıplağı yalnızca gece karanlığında ancak adam akıllı uyuşturulduktan sonra okşayarak el değmemişliğini koruma konusundaki kararından vazgeçmiş değildim. Bu el değmemişlik, modern bilim böyle şeylere aldırmıyor ya neyse. O Allah'ın belası kampta, kuşkusuz kendi cinsinden biriyle başından geçen çocukça erotik oynaşmalar sonucu hafifçe zedelenmiş de olsa ben temkin ve tedbir diyor, başka bir şey demiyordum. Tabii ben, Jean-Jacques Humbert, kendi eski kafalı Avrupalılığımla onu ilk gördüğüm andan beri el değmemiş olduğuna inanmıştım. Antik çağlı bu çağın imrendirici cinsel görünekleri son bulduğundan beri normal çocuk denilen bir çocuk tipi var ya, buna inanmak kadar saf delilikti benimkisi de. Akılcı bir çağ olan çağımızda artık Romalılar devrinde olduğu gibi öğle tatilinde hamama gidildiğinde gelişi güzel koparı verilecek küçük esir çiçekler gibi dört bir yanımızı sarmıyor. Ne de Romalılardan daha da büyük bir debdebe içinde yaşayan saygın doğulların yaptığı gibi kuzu kapatmasıyla gül şerbeti şöleni öncesiyle sonrasında minik eğlenceliklerin tadına bakabiliyoruz. Günümüzde yeni kurallarla yasaların yetişkinlerin dünyasıyla çocukların dünyası arasındaki bağı bütünüyle koparttığı bir gerçek. Psikiyatri ve sosyal hizmetlerle uğraşmış bulunmama karşın çocuklar konusunda o kadar az şey biliyordum ki. Lolita'mın daha 12 yaşında olduğunu da unutmamalı. Zamana ve mekana ayrıcalık tanısam da, hatta okul çağındaki Amerikalı çocukların tersliklerini de hesaba katsam, bu küçük küstahların birbirleriyle ancak ileriki yaşlarda ve değişik ortamlarda oynaştıkları izlenimi edindiğimi söylemeliyim. Bu nedenle sözü asıl konuya getirmek gerekirse, ahlakçı yanım 12 yaşındaki kızların nasıl davranması gerektiğini belirleyen geleneksel görüşlere sığınarak konudan uzaklaşıyordu. Çocuk ruh sağlığı doktorluğuna özenen yanımsa, o doktorların hepsi de sahte doktordur ya, yeni Freudçu akımın saçmalarını geveleyip durarak Lo'yu hem küçük bir kızın abartılı cinsel uyanmaları içinde hülyalara dalarken gözünün önüne getiriyordu. Son olarak şehvet düşkün yanımda koca çılgın bir canavardı bu, kurbanımın az buçuk ahlak düşkünlüğü göstermesine ses çıkarmıyordu. Ne var ki bu kudurgan bahtiyarlık beklentisinin ardında bir yerde kaygılı gölgeler geziniyordu. Nasıl da göz ardı ettim onları. Hala yanarım. İnsanoğulları dikkat. Lolita'nın masum Annabelle'den çok daha değişik bir yaratık olduğunu çoktan ortaya koyduğumu anlamalıydım. Gizli gizli tadına varmaya çalıştığım bu ölümlü çocuğun her bir gözeneğinden yayılan su perciklerinin özgü o kötülüğün gizliliğin imkansız kılacağını, sevkine varma çabalarımı da yıkımla sonuçlandıracağını bilmeliydim. Özlediğim uslatın yerini sadece acı ve dehşetin alacağını kestirebilmeliydim. Ya çocuk Lolita'nın kendisinden ya da onun peşi sıra izleyen o bir deri bir kemik melekten gelen bir takım işaretler uyarmıştı beni. Ah jüri üyesi sayın baylar, kanatları soylu beyler. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Robert Browning. ROBERTBROWNING. Herbert. HERBERT. Mr. Potts. MR. POTTS. Mr. Swine. MR. SWINE. Swoon. SWOON. Toskana. TOSKAN. Barbara. BARBARA. Jean Jacques Humbert. JEAN. JACQUES. HUMBERT. Freud. FREUD. Ayrım sonu sayfa 144.